Ayrım 30, Cehennem, Dan Brown, sayfa 422. 77. Bölüm. Robert Langdon dalga sesleriyle kendine geldi. Tuzlu deniz havasıyla karışmış antiseptiğin keskin kokusunu içine çekerken altındaki yerin sallandığını hissetti. Neredeyim? Ona göre sadece birkaç dakika önce onu aydınlık bacasından mahzene doğru çeken güçlü ellere karşı mücadele veriyordu. Şimdi ise tuhaf bir şekilde altında San Marco'nun zemininin soğukluğunu değil, bir yatağın yumuşaklığını hissediyordu. Langdon gözlerini açıp etrafına bakındı. Bir tek penceresi olan küçük temiz bir odaydı. Sallanmaya devam ediyordu. Bir tek ne demeyeyim? En son öfkeyle kaçmaya çalışmaktan vazgeç diye bağıran siyah üniformalı askerlerden biri tarafından mahzenin zeminine çakıldığını hatırlıyordu. Çılgınlar gibi bağırıp yardım isterken askerler onu susturmaya çalışmışlardı. Askerlerden biri diğerine onu buradan çıkarmalıyız demişti. Ortağı isteksizce başıyla onaylamıştı. Tamam. Langdon güçlü parmak uçlarının boynundaki atar damarları ve toplar damarları yokladığını hissetti. Sonra şah damarının üzerinde belirli bir noktayı hedefleyen parmaklar sert ve odaklı bir baskı uygulamaya başladı. Saniyeler içinde Langdon'ın görüşü bulanıklaştı ve kendinden geçtiğini hissetti. Langdon beni öldürüyorlar diye düşündü. Aziz Marcos'un mezarının hemen yanında. Her yanı karanlık basmıştı ama eksik gibiydi. Daha çok bulanık görüntüler ve boğuk seslerden oluşan bir griliğe benziyordu. Langdon ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu ama dünyası yeniden netleşmeye başlamıştı. Anlayabildiği kadarıyla bir geminin revirindeydi. Steril eşyalar ve izopropil alkol onda bir dejavu hissi uyandırıyordu. Sanki dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş ve geçen geceki gibi bir hastane yatağında belli belirsiz anılarla uyanmıştı. Langdon birden Sienna'yı ve onun güvende olup olmadığını merak etti. Pişmanlık ve korku dolu kahverengi gözlerini sevecen bir ifadeyle kendisine bakışını hatırladı. Onun kaçmış ve güvenli bir şekilde Venedik'ten ayrılmış olması için dua etti. Langdon, Enrico Dandolo'nun mezarının gerçek yerini çözdüğünde şok içinde ona ''Biz yanlış ülkedeyiz'' demişti. Şiirdeki gizemli kutsal bilgelik muzeyonu Venedik'te değil, dünyanın başka bir köşesindeydi. Şifreli şiirin anlamı tam olarak Dante'nin metninde yazdığı gibi bu garip dizelerin örtüsü altında gizlenen cümlesinin altında saklıydı. Langdon mahzenden kaçar kaçmaz Sienna'ya her şeyi açıklamak niyetindeydi ama buna fırsatı olmamıştı. Benim başarısız olduğumu düşünerek ayrıldı. Langdon midesinin düğümlendiğini hissetti. Salgın hala orada, dünyanın başka bir köşesinde. Revirin dışında koridorda bot sesleri duyuldu ve siyah kıyafetli bir adamın odasına girdiğini gördü. Onu mahzenin zeminine yapıştıran kaslı askerdi. Buz gibi soğuk bakışları vardı. Adam ona doğru yaklaşırken Langdon içgüdüsel olarak geri çekilmek istedi ama kaçacak yer yoktu. ''Bu insanlar bana ne yapmak istiyorlarsa yapacaklar.'' Langdon elinden geldiği kadar meydan okuyan bir ses tonu takınmaya çalışarak ''Neredeyim?'' diye sordu. ''Venedik açıklarında bir yatta.'' Langdon adamın üniformasındaki yeşil rozete baktı. ECDC harfleriyle çevrelenmiş bir yer küreydi. Langdon sembolü ve akronimi daha önce hiç görmemişti. ''Asker, sizden almak istediğimiz bilgiler var.'' dedi ve ''fazla zamanımız yok.'' ''Langdon, size neden bir şey anlatayım?'' dedi. ''Neredeyse beni öldürüyordunuz.'' ''Pek sayılmaz. Şime Vaza denilen bir judo tekniği kullandık. Size zarar vermek gibi bir niyetimiz yoktu.'' Langdon, Sienna'nın motosikletinin tamponuna isabet eden kurşunu hatırlayarak ''Bu sabah bana ateş ettiniz.'' dedi. ''Kurşun neredeyse bel kemiğime isabet ediyordu.'' Adamın gözleri kısıldı. ''Eğer bel kemiğinize isabet ettirmek isteseydim, ettirirdim. Kaçmanızı engellemek için mopedinizin arka tekerleğini ateş ettim. Sizinle iletişime geçip neden bu kadar dengesiz davrandığınızı öğrenmem emredilmişti.'' Langdon adamın söylediklerini tam olarak kavrayamadan iki asker daha kapıdan içeri girip yatağına doğru yürüdüler. Ortalarında bir kadın vardı. ''Bir hayalet.'' göklere ve başka bir dünyaya ait. Langdon halüsinasyonlarında gördüğü hayali hemen tanıdı. Karşısında duran güzel kadının uzun gümüş rengi saçları ve lapis lazuli nazarlığı vardı. Daha önce ölmekte olan insanlarla dolu bir manzaranın karşısında belirdiği için Langdon'ın onun gerçekten kanlı canlı bir şekilde karşısında durduğuna inanması için biraz zamana ihtiyacı vardı. Kadın onun başucuna gelip yorgun bir ifadeyle gülümseyerek ''Profesör Langdon'' dedi, ''iyi olmanıza çok sevindim.'' Oturup nabzını kontrol etti, hafıza kaybı yaşadığını söylendi. ''Beni hatırlıyor musunuz?'' Langdon bir süre kadını inceledi. ''Ben sizinle ilgili hayaller görüyordum ama tanıştığımızı hatırlamıyorum.'' Kadın anlayışlı bir ifadeyle ona doğru eğildi. ''Adım Elizabeth Sinski, Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörüyüm. Bana yardımcı olmanız için ortak bir çalışma yapıyorduk. Şeyi bulmak için.'' Langdon salgını dedi, Bertrand Zobrist'in yarattığı salgını. Sinski hatırladığını düşünerek hevesle başını salladı. ''Hatırlıyor musunuz?'' ''Hayır, bir hastane odasında küçük bir projektör ve sizin bana arayıp bulmamı söyleyen hayalinizle uyandım.'' Langdon askerleri gösterdi. ''Bu adamlar beni öldürmeye kalkışmadan önce yapmaya çalıştığım şey buydu.'' Kaslı olan asker diklenip karşılık vermeye hazırlandı ama Elizabeth Sinski bir el hareketiyle onu susturdu. Yumuşak bir sesle, ''Profesör dedi, kafanızın karışık olduğuna eminim. Sizi bu işe bulaştıran kişi olarak yaşananlar yüzünden çok üzgünüm ve güvende olduğunuza çok memnunum.'' Langdon güvende mi diye karşılık verdi. ''Bir gemide tutsağım ve sen de...'' Gümüş saçlı kadın anlayışlı bir ifadeyle başını salladı. ''Hafıza kaybınız yüzünden birazdan anlatacaklarım aklınızı biraz karıştırabilir. Bununla birlikte zamanımız kısıtlı ve birçok insanın yardımınıza ihtiyacı var.'' Sinski sanki devam etmekte tereddüt ediyormuş gibi duraksadı. ''Öncelikle,'' diye söze başladı, ''Ajan Brüder ve ekibinin size asla zarar vermek istemediğini bilmenizi istiyorum. Sizinle yeniden iletişim kurmak için ne gerekiyorsa yapmaları emredilmişti.''
''Yeniden iletişim kurmak mı? Ben...''
''Lütfen profesör, sadece dinleyin. Her şeyi anlayacaksınız, söz veriyorum.'' Langdon revir yatağında arkasına yaslandı. Doktor Sinski anlatmaya devam ederken kafasında bir takım düşünceler dönüp duruyordu. ''Ajan Brüder ve adamları teftiş ve tepki desteği isimli bir ekipten Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin himayesi altında çalışıyorlar.'' Langdon adamların üniformaları üzerindeki ECDC rozetlerine baktı. ''Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi mi?'' Sinski devam etti. ''Ekibin uzmanlık alanı bulaşıcı hastalık tehditlerini ortaya çıkarıp kontrol altına almak. Aslında onlar akut, geniş çaplı sağlık risklerini hafifleten bir SWAT ekibi. Zobrist'in yarattığı bulaşıcı hastalığın yerini tespit etmek için tek umudum sizdiniz ve siz ortadan kaybolunca teftiş ve tepki desteğinden sizi bulmalarını istedim. Bana destek olmaları için onları Floransa'ya ben çağırdım.'' Langdon şaşkınlık içindeydi. ''Bu askerler sizin için mi çalışıyorlar?'' Sinski başını sallayarak onayladı. ''ECDC'den kısa bir süreliğine ödünç aldım. Dün akşam siz ortadan kaybolup bizi aramayınca başınıza bir şey geldiğini düşündük. Bu sabah teknik destek ekibimiz Harvard e-posta hesabınızı kontrol ettiğinizi gördü ve ancak o zaman hayatta olduğunuzu anladık. O sırada tuhaf davranışınıza getirebildiğimiz tek açıklama taraf değiştirdiğiniz oldu. Başka birimin bulaşıcı hastalığın yerini bulmanız için size daha büyük paralar teklif ettiğini düşündük.'' Langdon başını iki yana salladı. ''Bu çok saçma.'' ''Evet, bu olası bir senaryo gibi görünmüyordu ama mantıklı olan tek açıklamaydı ve çıta bu kadar yüksekken risk alamazdık. Tabii ki hafıza kaybı yaşadığınız aklımıza hiç gelmedi. Teknik ekibimiz Harvard e-posta hesabınızın birden etkinleştiğini görünce bilgisayarın IP adresini takip ederek Floransa'daki daireyi bulduk ve harekete geçtik. Ama siz bir kadınla birlikte bir mopedin üzerinde kaçtınız ve bu da sizin başka biri için çalıştığınız hakkındaki şüphelerimizi arttırdı.''
Langdon sizin yanınızdan geçtik dedi. Nefesi tıkanmıştı. Sizi yanınızda askerlerle birlikte siyah bir minibüsün arkasında gördüm. Sizi tutsak aldıklarını sandım. Kendinizden geçmiştiniz, uyuşturulmuş gibiydiniz.
Doktor Sinski bizi gördünüz mü dedi, şaşırmış gibiydi. Haklısınız, bana ilaç vermişlerdi. Duraksadı. Ama ben onlara bunu yapmalarını söylediğim için.
Langdon'ın aklı iyice karışmıştı. Kendisini uyuşturmalarını mı istemiş?
Sinski açıklamaya devam etti. Bunu hatırlamıyor olabilirsiniz ama C-130 uçağımız Floransa'ya indiğinde basınç değişti ve iç kulakta kristal kopması olarak bilinen rahatsızlığı yaşadım. Geçmişten beri yaşadığım güçten düşüren bir iç kulak rahatsızlığı. Ciddi olmayan geçici bir şey ama kurbanlarını başlarını kaldıramayacak kadar sersemletiyor ve mide bulantısı yapıyor. Normalde yatağa yatar yoğun mide bulantısına katlanmaya çalışırım. Ama Zobrist kriziyle uğraşıyoruz ve bu yüzden kendime kusmamı engelleyecek saat başı yapılan metoklopramid iğneleri yazdım. İlacın yoğun uyku hali gibi ciddi yan etkileri var ama en azından minibüsün arkasından telefonla operasyonu yönetmemi sağladı. TTD ekibi beni hastaneye götürmek istedi ama seni ele geçirme görevini başarıyla tamamlamadan önce bunu yapmamalarını istedim. Neyse ki baş dönmesi Venedik'e yaptığım uçak yolculuğunda geçti.
Langdon yatağın içinde kendini bıraktı. Bütün gün Dünya Sağlık Örgütü'nden yani ortak iş yaptığım insanlardan kaçtım.
Sinski aceleci bir ses tonuyla, ''Şimdi odaklanmalıyız profesör'' dedi. ''Zobrist'in salgınının nerede olduğunu biliyor musun?''
Beklenti içinde ona bakıyordu. ''Çok az zamanımız var.''
Langdon uzakta bir yer demek istedi ama bir şey onu durdurdu. Brüder'e bu sabah kendisini ateş eden ve kısa bir süre önce neredeyse boğacak olan adama baktı. Langdon'ın altındaki yer o kadar hızlı değişiyordu ki artık kime inanacağını bilmiyordu.
Sinski gergin bir ifadeyle ona doğru eğildi.
Salgının burada Venedik'te olduğunu düşünüyoruz. Bu doğru mu? Bize nerede olduğunu söyleyin ve ben de kıyıya bir ekip göndereyim.
Langdon tereddüt içindeydi.
Brüder sabırsızlıkla efendim diye seslendi. Bir şey bildiğiniz çok açık. Bize nerede olduğunu söyleyin. Neler olabileceğini anlamıyor musunuz?
Ajan Brüder. Sinski öfkeyle adama dönerek yeter dedi.
Sonra Langdon'a dönüp alçak sesle konuşmaya başladı. Yaşadıklarınız düşünüldüğünde kafanızın karışık olması ve kime güveneceğinizi bilememeniz gayet normal. Durup gözlerinin içine baktı. Ama zamanımız kısıtlı ve sizden bana güvenmenizi rica ediyorum.
Yeni bir ses Langdon ayağa kalkabilir mi diye sordu.
Ufak tefek bakımlı yanık tenli bir adam kapıda duruyordu. Langdon'ı çalışılmış bir sakinlikle inceliyordu ama Langdon onun gözlerindeki tehlikeyi gördü.
Sinski Langdon'a kalkmasını işaret etti.
Profesör, bu normal şartlarda işbirliği yapmayı tercih etmeyeceğim bir kişi ama durum o kadar ciddi ki maalesef başka bir seçeneğimiz yok.
Langdon bacaklarını yatağın kenarından aşağı sarkıtıp ayağa kalktı. Bir süre öylece durup dengesini sağlamaya çalıştı.
Adam kapıyı göstererek ''Beni izle'' dedi. ''Görmen gereken bir şey var.''
Langdon olduğu yerde kaldı. ''Sen kimsin?''
''İsimlerin bir önemi yok. Bana amir diyebilirsin.'' Üzülerek söylemeliyim ki Bertrand Zobrist'in amacına ulaşmasına yardım etme hatasını yapmış bir örgütün başındayım. Şimdi de çok geç olmadan bu hatayı telafi etmeye çalışıyorum.
Langdon bana ne göstermek istiyorsun diye sordu.
Adam Langdon'ın gözlerinin içine baktı.
Hepimizin aynı tarafta olduğunu sana kanıtlayacak bir şey.
78. Bölüm. Langdon geminin güverte altındaki klostrofobik koridorlar labirentinde ardında Doktor Sinski ve ECDC askerleriyle esmer tenli adamın peşinden gidiyordu. Bir merdivene yaklaştıklarında gün ışığına doğru yukarı çıkacaklarını umdu ama tam aksine geminin daha da aşağılarına indiler. Şimdi rehberleri onları geminin iyice aşağılarındaki camlı bölmelerden oluşan bir çalışma alanından geçiriyordu. Bazılarının şeffaf, bazılarının mat camları vardı. Bu ses geçirmez odaların içindeki çalışanlar bilgisayar klavyelerini tuşluyor, telefonda konuşuyorlardı.
Başını kaldırıp geçen grubu fark edenler geminin bu tarafında yabancı gördükleri için ciddi bir endişeye kapılmışa benziyorlardı. Esmer tenli adam onlara her şeyin yolunda olduğunu anlatır bir el işareti yaptıktan sonra yürümeye devam etti. Langdon bu sıkışık nizam çalışma alanından geçerken bu yerde neresi diye düşündü. Sonunda ev sahibi büyük bir konferans salonuna gelmişti. Hep birlikte peşinden girdiler. Grup otururken adam bir düğmeye bastı ve cam duvarlar aniden tıslayıp matlaşırken onları içeri kilitledi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiş olan Langdon şaşırmıştı. Langdon sonunda neredeyiz diyebildi.
Burası benim gemim, The Mendacium.
Langdon Mendacium mu diye sordu. Yunanca ismi Pseudo Logos olan yalan tanrısı gibi mi? Adam etkilenmişe benziyordu. Bunu bilen pek yoktur. Langdon ama çok da onurlandırıcı bir isim sayılmaz diye düşündü. Tüm Pseudo Logos'a hükmeden Mendacium yalan ve sahtekarlık konusunda usta bir erkek tanrıydı. Adam küçük bir kırmızı harici bellek çıkarıp odanın arkasındaki elektronik cihazlardan birine taktı. Dev bir LCD ekran açılırken başlarının üstündeki ışıklar karardı. Bu sessizlikle Langdon hafifçe dalgalanan su sesleri duydu. Bunun ilk önce geminin dışından geldiğini sandı ama sonra sesin LCD ekrandaki hoparlörlerden yükseldiğini anladı. Yavaşça bir görüntü belirdi. Dalgalı, kırmızımsı bir ışıkla aydınlatılmış su damlayan bir mağara duvarı. Ev sahibi, bu görüntüleri Bertrand Zobrist kaydetmiş dedi. Benden bunu yarın tüm dünyaya göndermemi istedi. Langdon hayret dolu bir sessizlik içinde bu garip kaydı izledi. Hafifçe dalgalanan bir lagünün bulunduğu mağaramsı bir yerde. Suyun içine daldırılan kamera, kum ve çamur kaplı bir zemine inerek üzerinde ''Burada bu tarihte dünya sonsuza kadar değişti'' yazan bir levhayı gösteriyordu. Levha Bertrand Zobrist diye imzalanmıştı ve tarih yarını gösteriyordu. ''Tanrım!'' Langdon karanlıkta Sinsky'ye döndü ama filmi daha önce gördüğü ve bir daha izlemek istemediği anlaşılan doktor boş gözlerle yere bakıyordu. Şimdi kamera sağa kaymıştı. Langdon içinde sarı kahverengi jölemsi bir sıvı bulunan şeffaf plastikten bir baloncuğun suyun altında dalgalandığını görünce şaşırdı. Bu narin küre yüzeye çıkmaması için iple yere bağlanmıştı. Bu da ne? Langdon şişirilmiş torbaya dikkatle baktı. İçindeki sıvı yavaşça dönüyor, hatta adeta kaynıyordu. Ne olduğunu anlayınca nefesi kesildi. Zobrist'in yayacağı salgın. Sinsky kaydı durdurun dedi. Görüntü dondu, suyun altında yükselen bir torbanın içinde bulanık bir sıvı duruyordu. Sinsky sanırım ne olduğunu anlamışsınızdır dedi. Asıl sorun orada ne kadar kalacağı. LCD ekrana doğru yürüdü ve şeffaf torbadaki bir işareti gösterdi. Maalesef bu bize torbanın neden yapıldığını söylüyor. Okuyabiliyor musunuz? Nabzı hızlanan Langdon gözlerini kısarak yazıya baktı. Üreticinin ticari markasına benziyordu. Solublon. Sinsky dünyanın en büyük suda çözünür plastik üreticisi dedi. Langdon midesinin düğümlendiğini hissetti. Bu torbanın çözündüğünü mü söylüyorsunuz? Sinsky ciddi bir ifadeyle başını salladı. Üreticiyle temasa geçtik ve ne yazık ki bu plastikten uygulama alanına bağlı olarak 10 dakikadan 10 haftaya kadar değişen onlarca farklı çeşit ürettiklerini öğrendik. Erime hızı sıvının türüne ve sıcaklığa bağlı olarak farklılık gösteriyor. Ama Zobrist'in bu etkenleri dikkate aldığına eminiz. Sustu. Bu torbanın çözüneceği zaman... Amir araya girerek yarın dedi. Zobrist'in takviminde işaretlediği tarih yarın. Levhanın üzerindeki tarih de öyle. Langdon'un nutku tutulmuştu. Sinsky ona devamını da göster dedi. LCD ekrandaki görüntü yenilendi. Kamera şimdi parıldayan suları ve mağaranın karanlığını gösteriyordu. Langdon buranın şiirde bahsi geçen yer olduğuna emindi. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları. Sahnede Dante'nin cehennem hayalinden görüntüler vardı. Yer altında akan Kokitos nehri. Bu lagün her neredeyse insan yapımı dik yosunlu duvarlarla çevrilmişti. Ayrıca kameranın bu büyük mekanı sadece küçük bir köşesini gösterdiğini fark etmişti. Duvardaki belli belirsiz dikey gölgeler bu düşünceyi destekliyordu. Kolonları andıran gölgeler geniş ve eşit aralıklıydı. Langdon içinden sütunlar diye geçirdi. Bu mağaranın tavanı sütunlarla destekleniyordu. Lagün bir mağaranın içinde değil, kapalı bir mekanın içindeydi. Batık sarayın derinliklerine in. Tek kelime etmeye fırsat bulamadan dikkati duvarda beliren yeni bir gölgeye kaydı. Uzun ve gagalı burnuyla insanımsı bir şekil. Yüce Tanrım! Şimdi gölge boğuk sesle fısıldayarak ürkütücü bir şiirsel ritimle konuşmaya başlamıştı. Ben sizin kurtuluşunuzum. Ben gölgeyim. Bundan sonraki birkaç dakika boyunca Langdon hayatındaki en korkunç filmi izledi. Zobrist'in monoloğunda çıldırmış bir dahinin deli saçması sözleri Dante'nin cehenneminden alıntılarla doldurulmuştu. Çok açık bir mesaj taşıyordu. Nüfus artışı kontrol dışına çıkmıştı ve insanoğlunun hayatta kalıp kalamayacağı belirsiz bir durumdaydı. Ekrandaki monoton ses konuşmaya başladı. Hiçbir şey yapmamak, sıkışıp kalarak açlık çekerek günah içinde yuvarlanarak Dante'nin cehennemine kucak açmaktır. Ve ben de cesaretle eyleme geçtim. Kimileri dehşetle bakacaktır ama kurtuluşun bir bedeli vardır. Dünya bir gün fedakarlığımın güzelliğini kavrayacaktır. Çünkü ben sizin kurtuluşunuzum. Ben gölgeyim, ben insanlık sonrası çağının kapısıyım. Zobrist aniden veba hekimi kılığında belirip sonra da maskesini çıkartırken Langdon irkilerek geri çekildi. Zayıf ve kocaman açılmış yeşil gözlere bakarken bu krize sebep olan adamın yüzüne baktığını fark etti. Zobrist ilham perim dediği birisine olan sevgisini itiraf ediyordu. Geleceği senin zarif ellerinde terk ettiğimi bilerek huzur bulacağım. Aşağıdaki görevim tamamlandı. Artık benim için yukarıdaki dünyaya tırmanma ve yeniden görme vakti geldi yıldızları. Kayıt sona ererken Langdon Zobrist'in son sözlerinin Dante'nin cehennemindeki son sözlerle neredeyse aynı olduğunu fark etti. Konferans salonunun karanlığında gün boyunca yaşadıklarının tek bir korkutucu gerçekle belirginleştiğini fark etti. Bertrand Zobrist'in şimdi bir yüzü ve sesi vardı. Konferans salonunun ışıkları yandığında tüm gözler cevap bekler gibi ona yönelmişti. Ayağa kalkıp endişeli bir tavırla nazarlığına dokunan Elizabeth Sinski'nin yüzünde donuk bir ifade vardı. Profesör, zamanımızın kısıtlı olduğu belli. Şimdiye dek aldığımız tek iyi haber henüz herhangi bir patojen saptanmadığı veya bir hastalığın rapor edilmediği. Bu yüzden solublon torbanın henüz bozulmadığını tahmin ediyoruz. Ama nereye bakacağımızı bilmiyoruz. Amacımız torba çözülmeden önce bu tehlikeyi etkisiz hale getirmek. Bunu yapabilmemizin tek yolu elbette yerini derhal bulmak. Şimdi ayağa kalkmış olan ajan Brüder dikkatle Langdon'a bakıyordu. Zobrist'in hastalığı nereye yerleştirdiğini öğrendiğiniz için Venedik'e geldiğinizi tahmin ediyoruz. Korkudan gerilmiş yüzleriyle bir mucize olmasını bekleyen önündeki topluluğa bakan Langdon onlara iyi bir haber verebilmeyi çok isterdi. Langdon yanlış ülkedeyiz dedi. Aradığımız yer buradan 1600 kilometre uzakta. Venedik Marco Polo Havalimanı'na doğru yön değiştiren The Mendacion manevra yaparken geminin motorlarından gelen sesler adeta Langdon'ın içinde yankılandı. Gemide bir hengame yaşanıyordu. Amir ekibine emirler yağdırarak hızla dışarı çıkmıştı. Elizabeth Sinski telefonunu eline alıp Dünya Sağlık Örgütü'nün C-130 nakil uçağı pilotlarını aramış ve Venedik'ten hareket etmek üzere hazır beklemelerini istemişti. Ajan Brüder gidecekleri son yerde uluslararası bir ekip koordine etmek için hemen dizüstü bilgisayarının başına geçmişti. Kilometrelerce uzakta. Konferans salonuna dönen amir Brüder'e Venedikli yetkililerden başka bir haber geldi mi diye sordu. Brüder başını iki yana salladı. Haber yok, arıyorlar ama Sienna Brooks ortadan kaybolmuş. Langdon biraz geç kavramıştı. Sienna'yı mı arıyorlar? Sinski telefon görüşmesini bitirince konuşmaya katıldı.
Bulamıyorlar mı?
Amir başını iki yana salladı. Eğer siz de kabul ederseniz onu getirmek için güç kullanılmasına DSO izin vermeli diye düşünüyorum.
Langdon ayağa fırladı. Neden? Sienna Brooks'un bu olanlarla ilgisi yok.
Amir koyu renkli gözlerini Langdon'a dikti. Profesör, size Bayan Brooks'la ilgili anlatmam gereken bazı şeyler var.
30. ayrımın sonu. Sayfa 434.